Çok değerli podcast dinleyicilerim, bu hafta gündemden biraz uzaklaştım. Gündemle ilgilenmek insanı bazen bunalıma sürüklüyor diyebilirim. O yüzden arada bir yaptığım gibi gündemin dışına çıktım. Ve de hayatım boyunca beni hep sorgulatan intihar kavramına bir baktım. Ve onun izinden giderek ünlü yazar Stefan Zweig'in intiharını, nedenlerini yazmaya çalıştım. İnsan karakterinin çözümünde belki de en zorlu, hatta imkansız olan çalışma alanı intihar olmalı. İnsana hayatına kendi eliyle son verdirten bu denli güçlü bir karar alma mekanizması nasıl çalışır pek anlaşılmaz. Psikiyatrik arazileri olanların dışında intiharı seçenlerin bildik insan profilinin çok ötesine bir insan dokusuna sahip olduğunu düşünmemeye geldi değil. Hassas yüreklerinin en yoğun olduğu edebiyat ve düşün dünyasındaki kimi ünlülerin hayatlarına kendi kararları ile son vermesi hep sorgulanır bir varoluş, yokoluş, diyalektiği ilişkisi olmuştur tarihte. Jack London, Virginia Woolf, Walter Benjamin, Ernest Hemingway, Romain Gary, Primo Levi, Stefan Zweig, Paul Celan, Vladimir Mayakovsky bunların arasında en ünlüleri. Hiçbiri de kendilerini intihara sürükleyecek kadar ciddi anlamlı bir hastalığa sahip değildi. Her birinin yaşadığı kimi travmalar, korkular, terk edilme veya gelecek endişesinin bu kadar üretken karakterleri hayata veda etme itmesi gerçekten de insan beyninin henüz keşfedilmemiş kara deliğinin bir özelliği olmalıydı. İntiharın insana dünyaya fırlatıldığından itibaren tutkuyla ve sımsıkı bağlandığı hayatı hangi dürtülerle kararlı bir şekilde terk etmeye karar verdirdiği bilinmiyor. Ne tür yaşamsal bir umudun, hangi ümidin yok olmasının sonucu olabilir ki intihar bilinmiyor. Bu güçlü ve ayrıksız kararı verip uygulayanları bulup sorgulayamayacağımıza göre kara deliği çözümlemek sonsuza değin mümkün olmayacak. İntihar edenlerin listesine belki de en çarpıcı isim Stefan Zweig olmalı. Viyana doğumlu yazar, hayatını hem zenginlik içinde geçirmiş hem yazarlığına ilham verecek okyanus ötesi uzun seyahatler yapabilmiş ve en önemlisi yaşadığı süre içinde çoğu yazarların aksine edebiyat dünyasında çok tanınır biri olmuştu. Üretkenliği ona tüm dünyada büyük bir ün sağlamış, eserlerinin tam 50 dile çevrildiğine tanık olmuştu. Özel hayatı iki evliliği görürken sosyal hayatı adeta neon ışıkları gibi parlak dönemlere sahip olmuş, döneminin ünlü yazarları, sanatçıları, gazetecileri ve siyasileriyle sürekli görüşmüş, ortak çalışmalara imza atmıştı. Zweig, ününün neredeyse zirvesindeyken 1930'ların başlarında Nazilerin yavaş yavaş Avrupa'yı ele geçirmeye başlamasıyla yaşadığı ülkesinin ve kıta Avrupa'sının geleceği hakkında büyük bir endişe içine girer. Hem savaş karşıtı hem de Yahudi olması hasebiyle 1933'te kimi benzerleri gibi kendisinin de kitapları ve eserleri Naziler tarafından şehirlerin orta yerine yakılır. 1934'te ise yaşadığı ev Gestapo tarafından silah arama bahanesiyle basılınca korkuları tavan yapar ve ailesini bile yanına almadan Londra'ya yaşamaya gider. Orada ikinci eşiyle 1940'lara kadar edebi üretimini tüm hızıyla ama Nazi paranoyası altında devam ederken Alman ordularının batıya doğru ilerlemesiyle birlikte kendini İngiltere'de de güvende hissetmez ve okyanus ötesine yerleşmeye karar verir. Dolaştığı Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Arjantin ve Brezilya'dan sonra hayatını Brezilya'nın Petropolis kentinde sürdürmeye karar verir. Lakin sürekli olarak Nazilerin burayı da ele geçirip kendisini öldüreceği sanısıyla yaşar. Brezilya'dayken yazdığı satranç öyküsü ise aslında kendisinin de içinde yetiştiği kadim Avrupa kültürünün zalim bir yeni yabancı karşısında yok olacağını anlatmak istediği büyük bir eser olacaktı. Satrançta Gestapo tarafından cezaevine konulmuş birinin rastlantı sonucu eline geçirdiği bir kitapla satrancın tüm inceliklerini öğrenip oyunu bir takıntı haline getirdikten sonra tipik bir robotlaşmış Nazi simgeleyen dünya satranç şampiyonu ile yaptığı maçlar üzerinden dönemin kötümser bir analizini çizer Zweig. Kahramanın dünyayı ele geçirmeye çalışan devasa şeytani sistem karşısında benliğini, bilincini yitirmesi üzerinden Zweig aslında özgür Avrupa'nın Nazilere yenileceğini anlatmaya çalışır. Zweig'in eseri, yazarın kendi korkuları ve paranoyası üzerinden insanlığın mutlak yenilgisini simgelerken adeta bir veda mektubu gibidir. Nitekim Zweig, bu vedadan birkaç ay sonra Şubat 1942'de eşiyle birlikte intihar eder. Sadece kısa bir mektupla açıklamaya çalışır kararını. Şöyle der: "Özgür iradem ve açık bir bilinçle bu yaşamdan ayrılırken son bir sorumluluk yerine getirilmeyi bekliyor. Bana ve işimi yapmama huzurlu bir ortam sunan harika ülke Brezilya'ya içten teşekkürlerimi sunmak. Her yeni günle bu ülkeyi daha çok sevmeyi öğrendim. Ruhsal anavatanım Avrupa kendi kendini yok ettikten ve ana dilimin dünyası yok olduktan sonra dünyanın hiçbir yerinde hayatımı bu kadar severek yerinden kuramazdım. Ama 60. yaştan sonra tam anlamıyla yeniden başlamak çok özel bir güç gerektiriyor ve benim gücüm yıllar süren vatansız yolculuklarından sonra iyice tükendi. Bu nedenle hayatımı doğru zamanda ve doğru bir şekilde sonlandırmamın iyi olacağına inanıyorum. Ki hayatım boyunca tinsel uğraşım en büyük has kaynağım ve kişisel özgürlüğüm en yüce değerim oldu. Bütün dostlarımı selamlarım. Hepsine uzun geceden sonra gelen tanın kızıllığını görmek nasip olsun. Ben her zamanki sabırsızlığımla önden gidiyorum." Hem ülkesinden, hem dilinden, hem de yaşam sevincinden koparılmış olması, dahası Nazilerin onu yakalayıp öldüreceği korkusu onu intihara sürükler. Bu noktaya birden varmamıştır Zweig. Yıllar öncesinde yazdığı bir eserinde, "Belirsizlik kesinlikten çok daha kötüdür. Kısa süreli olan büyük bir korku, belirsiz fakat hiç bitmeyen bir korkudan daha az zahmet verir," der. Ve intiharından hemen önce okuduğu ve incelediği Fransız yazar Montaigne'in o meşhur "En gönüllü ölüm, ölümlerin en güzelidir" sözüne biat ettiği anlaşılır son tahlilde. Oysa ki İngiltere'de yaşamaya devam etmeye karar vermesi durumunda bugün farklı bir Zweig'dan bahsediyor olacaktı dünya. Lakin korku dağları sarınca bu kadar ayrıksız ve üretken bir figür bile savrulabiliyordu kara deliğin dipsiz karanlık kuyularına. Geriye ise kötülükle mücadeleden zinhar vazgeçilmemesi uyarısı kalıyor belki de. Ünlü şarkıda da söylendiği gibi, "Don't give in without a fight." Savaşmadan teslim olma. Bu şarkı, bu sözler Pink Floyd'un The Wall albümünden Hey You parçası, 1976.